Ayrım 8.
Sen burada doğdun. Bu biraz da bunun onuruna. Ama Venedik de benim evimdir. Bırak da boş aralıklarla kaplı duvarlarını yaptırana kadar ben de bu konuda neler yapabileceğimi bir araştırayım. Gerçekten de renkli camlardan başka hiçbir şey Venedik'i tam olarak hatırlatamazdı. Eğer bu seni mutlu edecekse neden olmasın sevgili Gözdem? Murat şimdi artık direkt olarak Safiye ile konuşuyordu. Her şeyi görmüşlerdi ve arabalarına dönüyorlardı. Güneş o kadar dikti ki bundan sonrası bir eziyet halini alabilirdi. Hamallar pek içlerinden gelmese de kalkıp toparlanmışlardı. Gazanfer her zamanki sakinliğiyle arabanın yanındaki yerini almıştı. Kapı kapanmadan birbirlerine dokunmaları söz konusu olamazdı. Ama gördükleri ve duyduklarının heyecanıyla dokunmak, Safiye için duygularını ifade edebilmenin en kolay yoluydu. Ne kadar mutlu olduğumu anlatacak kelime bulamıyorum diye bağırdı. Ve sözlerini vurgulamak istercesine şehzadeye doğru elini uzattı. Murat bu dokunuştan kaçınarak geriye bir adım attı ama Safiye, onun bu sıcak tavrından etkilendiğini biliyordu. Şehzadenin kolu yerine Gazanfer'inkine tutunarak kan kırmızı katifelerle kaplı tahterevana girdi. İçerisi fırın kadar sıcaktı. Az sonra Allah'ın belası peçe ve çarşaftan kurtulacaktı. Ve birbirini özlemiş eller, kollar sarmaş dolaş olacaktı. Bu güzel bir fikir diye sürdürdü konuşmayı Murat. Venedik camı işini düşünmeliyim. Düşünme, yap diye cevap verdi Safiye. Bunaltıcı sıcak yüzünden sıkıntı içindeydi. Evet haklısın, öyle yapmalıyım. Çünkü ben aslında bir anlamda bu camiyi senin için yaptırıyorum. Benim için mi? Şaşkınlıktan sesi şakır gibi çıkmıştı. Bir anlamda. Tabii ki önce Yüce Allah için ama ben bir yemin ettim ve dedim ki eğer o bize bir oğlan çocuk verirse... Murat'ın konuşması zorlukla anlaşılıyordu. Sıcaktan değil, yaşadığı duygu yoğunluğundan boğuklaşmıştı sesi. Safiye neredeyse yüzünü açacaktı ki kendine geldi. O sırada kapı kapatıldı ve hamallar ağır yüklerini tekrar omuzladılar. Bafo'nun kızı yüzünü yine de hemen açmadı. Gözlerindeki ifadeyi Murat'ın bile yakalamasını istemiyordu. Kendisi için yapılacak bir cami. Bunu düşünememişti. Nurbanu böyle bir onura kavuşamamıştı. Yalnızca yetkin ve zengin erkeklerin camileri vardı. Kadınlara gelince, böyle bir onura sahip kadınlar bir elin parmağı kadar bile değildi. Yalnızca Süleyman'ın annesi, sevgili karısı Hürrem ve kızı Mihrimah bu yüce mertebeye kavuşabilmişlerdi. Tabii ki cami onun adını taşımayacaktı. Muradiye denilecekti ona. Ama kendisi biliyordu ya. Şehzade de biliyordu. Demin kendi ağzıyla söylemişti. Tanrı biliyordu. Ve bunların belki de en önemlisi Nurbanu bilecekti. Murad'ın gelecek mektubunda annesine bütün detayları yazacağından emindi. Evet, tüm bu yemin hikayeleri. İşte bir yenisiyle her şey bambaşka oluvermişti. Ve Safiye, ona ihanet eder gibi göz pınarlarında biriken yaşlara engel olamıyordu. Bu çeşit duygusal zayıflıkların benliğine hakim olmasına izin veremezdi. O zaman daha önemli konularda kontrolünü yitirme tehlikesi ortaya çıkabilirdi. Yine de duygulanmıştı. Murat için bir oğula sahip olmak herhangi bir adam için olduğu kadar önemliydi. Ama bu çocuk tahtın gelecekteki sahibi olacaktı. Ve Murat bunu istediğini yüksek sesle belirtmişti. Dileğinin yerine gelmesi uğruna Venedik camlarıyla süslü bir camiyi kendi parasıyla yaptırmaya bile hazırdı. Safiye kendini toparlayabilmek için şehzadenin acemice sarılmış garip sarığına bakmaya çalıştı. Bu ona aynı zamanda kısa geçmişte kalmış bir şeyi tekrar hatırlatmıştı. Annem diyor ki, sen çocuğun olmasın diye bir şeyler yaptırıyormuşsun. Murat konuşmaya devam ediyordu. Bir parçada suçlayan bir ses tonuyla. Böyle işlerden anlaman, bu olabilir mi sevgilim? Annen kıskanç ve fitne diye sakin bir sesle cevap vermeye çalıştı Safiye. Senden, sevgili efendimden, şehzademden bir şey saklayabileceğimi nasıl olur da söyler? Ben de ona bunu söyledim. Ona inandın mı? Hayır aşkım, ben yalnızca sana inanırım. Evet, bu cami Tanrı'dan bir oğul dilemek için yapılıyor olabilirdi. Ama aslında bunun Allah'ın isteğiyle bir ilgisi yoktu. Büyük Muradiye Camisi ve külliyesi zaten yalnız ve yalnız Safiye'nin onuruna yapılabilirdi. 9. Uzaklarda batıda, beyaz bulutların kümelendiği ufuk çizgisinde, Safiye göremese de Ege Denizi'nin uzanıp gittiğini biliyordu. Aşağı vadilerdeki olgunlaşan üzümler gibi bulutlarda şişip kümeleşiyordu. Ve en fazla bir ay içinde bu gökyüzü beyaz şaraba dönüşüp mevsimin ilk yağmurlarıyla toprağa karışacaktı. Ama şu anda İnanılmaz bir mavilik içindeydi. Göz alıcı ve sonsuz bir mavi kubbe her şeyi kucaklıyordu. Bu semadan yansıyan sıcak dalgalarsa her yere aynı renge boyuyordu, sarıya. Buğdayla dolu ambarlar mis gibi kokuyordu. Safiye bulutlara bakıyordu ve daha uzakları düşünüyordu, İstanbul'u. Manisa İstanbul değildi ama oraya giden yolun üzerindeydi. Burayı çok iyi değerlendirmeliydi. Azimli ve sabırlı olmalıydı. Ne kadar sabırlı davranırsa o kadar çabuk gerçekleştirebilirdi emellerini. Gazanfer, gölgede çok şirin ve güzel bir köşe hazırlamıştı. Yastıklar, minderler, kilimler ve üzüm yapraklarıyla süslü nefis yiyecekler. Tuzlanmış salatalık dilimleri, taze fesleğen ve biberle sunulan peynir, ballı yoğurt, sarıldığı bohçada hala sıcaklığını koruyan taze yassıköy ekmeği ve olgun şeftaliler. Safiye en çok narenciye şurubunu seviyordu. Ve ne kadar içerse içsin, buz gibiydi her bardak. Gazanfer'in sıcağa karşın bunu nasıl başardığı onu hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Safiye'nin terli kalçaları ve sırtı, arabanın kadife minderlerinden ötürü hala kaşınıyordu. Neyse ki tekrar oraya dönmeyeceklerdi. Çok şükür ki Manisa'nın meraklı gözlerinden, dedikoducu dillerinden yeterince uzaklaşmışlardı. Ve artık yolculuğun devamını atla yapacaklardı. Atlara bakmaya giden Murat, Gazanfer'le onlara eşlik eden askerlerle birlikte yemek yiyeceği haberini yollamıştı Safiye'ye. Arada sırada onların öksürüklerle kesilen kaba, erkek kahkahalarını duyabiliyordu. Önceleri neler konuştuklarını ve neşelerinin kaynağını bilmeyi neredeyse İstanbul'da, imparatorluğun nabzının attığı o yerde olmayı istediği kadar büyük bir arzuyla istemişti. Ama şimdi Gazanfer'in hazırladığı bu sessiz, sakin ortam onu giderek daha çok kendine çekmeye başlamıştı. Önceleri hadımın burayı seçmesinin gölge oluşundan kaynaklandığını düşünmüştü. Oysa şimdi başını kaldırıp mavi gökyüzüne, bulutlara baktıkça Murat'tan da askerlerden de uzaklaştığını hissedebiliyordu. Gazanfer ona mis gibi kokan rengarenk çiçeklerden bir demet toplayıp getirmişti. Gözünün önünde harikulade bir manzara vardı. Küçük bir dere ve onun kaynağı olan kayalıklar. Kayalardan biri rengi ve şekliyle tıpkı bir kadına benziyordu. Safiye oturduğu kilimin üzerinde bir o yandan bir bu yana taşa bakıyordu. Ve nereden bakarsa baksın gördüğü değişmiyordu. Kadın büyük bir üzüntü içinde ellerini göğsüne bastırmıştı. Uzun saçları beline kadar iniyordu ve su onun başının yakınında bir yerden fışkırıyordu. İnsana büyük bir keder veriyordu bu kadın figürü. Bir el bu şekli daha da belirginleştirmek için dokunmuş gibiydi. Sanki beli, elleri ve çeneyi birileri vurgulamıştı. Yunan ya da Roma heykeltıraşları olabilir diye düşündü Safiye. Ama yine de taşın tarihi çok çok daha gerilere dayanıyordu ve ondaki kederi en iyi bir kadın algılayabilirdi. Evrensel bir acının tarifiydi bu kaya. Niobe dedi Gazanfer ve onun gözyaşları. Safiye daha fazla bir açıklama istemedi. Her şeyi biliyordu hadımı ve bu da şerbetin nasıl soğuk tutulduğu gibi Safiye'nin merak etmediği bir şeydi. Nasılsa o sormadan Gazanfer merak ettiklerini anlatıyordu bir bir. Ama oturup baktıkça her zamankinden farklı bir şeyler hissetti Safiye. Üstelik bu duygularında yalnızda değildi. Pınar'ın çevresinde bir yan kadın daha vardı. Rumlar mı diye sordu Safiye. Gazanfer şeker külahına benzeyen şapkasını sallayarak evet dedi. Bu cevabın üzerine duyduğu pişmanlıkla karışık üzüntü Safiye'yi şaşırtmıştı. Buradaki eskiden kalma köylüler hala köklü ve eski geleneklerine sadık yaşıyorlardı. Ama işte şimdi bu konuda onlarla konuşamıyordu. Rum erkekler hayatlarını kazanmanın peşinde Türkçe öğrenmişlerdi ama kadınlar kendi ana dillerinden başka bir şey bilmiyorlardı. Ve Safiye onlarla anlaşamadığı için büyük bir pişmanlık ve üzüntü duyuyordu. Bu kadınları daha önce de balkonlarda, kapı önlerinde kilimlerini havalandırırken veya çorap örerken ya da ayaklarında çocuk sallarken görmüştü. Ve onlarla konuşmayı hiç düşünmemişti. Rum kadınları Türkler gibi gizli gizli saklı değillerdiyse de onlara özenmek aklının köşesinden bile geçmemişti. Çünkü onlar yoksuldular. Yoksa bir başka özgürlük tavrı değildi bu yaşadıkları. Ve bir tahterevanda yeniçerilerin eşliğinde gitmek bununla kıyaslanamazdı. Ama yine de bu kayanın karşısında Safiye onlarla konuşabilmiş olmayı istiyordu. Gelen kadınlar arasında renkli giysiler taşıyanlar olmasına karşın ziyaretçilerin çoğu dullardı. Üzerlerinde taşıdıkları mendiller bile siyah olan dullar. Tanrı'nın sırtını çevirdiği bu kullarla benim ne işim olabilir? Düşüncesi her zamanki gibi aklına gelen ilk şey olmuştu.
Hiç kimseye bir yararı olmayan fuzuli hayatlar. Ama şimdi ilk kez farklı düşünüyordu. Bir şey dilemek zannettiğinden belki de daha eski bir gelenekti ve dileyenler de yaşlı olmayabilirdi. Gencecik bir kız, üstelik de güzellikten fazlaca nasibini almış biri rahatlıkla bir ihtiyarla aynı yerde yalvarıp dilek tutabiliyordu. Pek çoğu yanlarında adaklarla gelmişlerdi. Bazılarının ellerinde Safiye'ninkilere benzer buketler vardı ve bunları saygıyla bırakıyorlardı kayanın dibine. Diğerleri bakır tencerelerde binbir çeşit meyveyi, sebzeyi, tahılı kaynattıkları hoş kokulu aşureler getirmişlerdi. Sonra bunları başka gelenler oturup yiyorlardı. Ölülerin ruhu için dedi Gazanfer. Genellikle kadınlar birkaç arkadaş oturup getirdiklerini yiyip içip, ellerinde boş kaplarla ve yüreklerinde umutlarla geri dönüyorlardı. Ama aralarında bir yaşlı kadın vardı ki, aradığı hiçbir şeyi bulamamış gibi dolanıp duruyordu. Yiyecek bir şey kalmamıştı ortalıkta galiba. Tıpkı kayanın kendisi gibi diye düşündü Safiye. İki büklüm dolaşıp duruyordu ihtiyarsızlanarak. Ve Safiye neden olduğunu bilmeden, kendini bile şaşırtacak biçimde yerinden kalkarak önündeki dolma tabağını kadına uzattı. Kadın bu armağanı aldı, eğildi, dualarla yere kapandı. Sonra mırıldanarak bir fare gibi tabakla birlikte kayboldu. Allah razı olsun hanımım. Öylesine büyük bir övgü ve teşekkürle karşılaşmıştı ki Safiye, kendini hazmedemeyeceği bir yemeğe girişmiş gibi hissediyordu. Ondaki tüm değişiklikleri algılayan hadımına döndü. Gazanfer, aslanım, çok mu büyük bir bahşişte bulundum diye sordu. Hayır, hiç de değil dedi adam. O halde bu nedir? Yalnızca bir hoşluk. O halde açıkla bana. İnanmaz mısınız hanımım? Verdiğiniz bir sadakayla kötü kader sizi de bırakır gider. Herkesin o kadına bir şeyler vermekteki titizliğini yoksa fark etmediniz mi? Kelimeler artık bir hadımın öz dramının yansıması gibiydi. Bir gün apansızın onun gibi bir talihsiz olabileceğinizden hiç mi korkmuyorsunuz? Hayır, asla böyle bir saçmalığı düşünmedim. Ve böyle bir şeye inanmam. Sana da böyle bir şeye inanmamanı emrediyorum. Maşallah diye konuyu geçiştirdi Gazanfer. Ama yine de Safiye içten içe, gözlerinin önünde olup bitenden, tabağın ortadan yok oluş biçiminden hoşlanmamıştı. Bir iki derin nefes aldı, kendini bütün bunların yalnızca bir hadımın batıl inançları olduğuna ikna etmeye çalışıyordu. Bu adamlar zaman zaman kendilerine inanılmaz derecede çaresiz ve yalnız hissediyorlardı. Ve kesip atılan deri ve et parçaları pek çok anlamda çaresiz bir çocuk bırakıyordu geride. Bütün bu bilgiçliğine karşın izah edemeyeceği şeylerle doluydu burası. Tek çare ise yine Gazanfer'e başvurmaktı. Sordu. Gazanfer. Hanımım. O kim? Allah'ın bir zavallı kulu. Bilmiyorum. Dilenciyi değil. Taşı kastediyorum. Ah, Niobe. Niobe. Evet, daha da önce söylemişti. Galiba bu ismi zaten biliyordu. Çocukluğundaki bir takım klasik heykellerden. Ama şu anda hatırlayamıyordu ve Gazanfer'in bunları tarafsız bir biçimde anlatmasına ihtiyacı vardı. Ve tabii ki o da bunu yaptı. Niobe bir kadındı, ölümlü bir kadın. Zaten hadımının mükemmel bir öykü anlatıcısı olduğunu düşünmüyordu. Ama o, diğer ölümlülerden daha fazla bir değere sahipti. Daha mı zengindi, bir prenses miydi? Gerçekten de konu deşilmezse, gün boyu uzayıp gidecekmiş gibi görünüyordu. Gazanfer kafasını sallayarak ekledi. Tanrılar ona 7 kız, 7 de erkek çocuk vermişlerdi. Maşallah dedi Safiye. Aslında bunu yalnızca bir alışkanlıkla söylemişti. Ama şunu unutmuştu. Neyi? Gerçekten de bu hadımın ağzından kelimeler çekmek gerekiyordu. Ona bunun tanrılar tarafından verildiğini ve onlara ne kadar borçlu olduğunu unutmuştu. Yalnızca 2 çocuğu olan Leto'dan üstün olduğunu söylemeye ve çocuklarıyla övünmeye başladı. Sonra ne oldu? Safiye adamın hızlanması için elinden geleni yapıyordu. Leto'nun çocukları, oklarıyla Niobe'nin çocuklarını bir ölüm yağmuruna tutarak annelerinin onurunu kurtardılar. 14'ü birden öldü, bir anda. Maşallah. Niobe öylesine büyük bir keder içindeydi ki, Tanrı onu acıdı ve bir kayaya döndürdü. Hala ağlar ama en azından acı çekmez. Yani bu taş o mu? Öyle denir. Batıl inançlardan ötürü biraz önce azarlanan Gazanfer, daha fazla bir iddiada bulunmak niyetinde değildi. Bu Safiye'nin emriydi ve Bafo'nun kızının bu mekanın gizemine karşı kendini korumak için yapabileceği tek şey de bundan ibaretti. Az çok öğrendiği diğer güçlere karşın bu bildiği cinsten bir şey değildi. Bir an önce buradan uzaklaşmak istiyordu ama böyle bir şeyde nasıl başa çıkabileceğini bilmiyordu. Murad'ın atlarla gelişi onun kurtuluşu oldu. Askerler sarığını yeniden sarmış olmalıydılar. Tıpkı sabahki gibi pırıl pırıl ve düzgündü. Kızın ayağa kalkmasına yardım ederken, "Aşkım ne oldu?" diye sordu. "Hiçbir şey, hiçbir şey. Yalnızca seni çok özledim." Galiba ilk kez söyledikleri yürektendi ve sarılışı Murad'ı ortalıkta kimseler olmasa da bir parça utandırmıştı. Şehzadenin gelişiyle dilenciler de kara bulutlar gibi ortadan kaybolmuştu. Murad giderse, onların tekrar gelebileceği gibi bir fikre kapılan Safiye de onunla birlikte oradan uzaklaşmak istedi. Hem de çabucak. Gazanfer ve bir iki adamı ortalığı toplamak üzere geride bırakarak Murat'la birlikte atlara doğru ilerledi. Atlardan gelen kokuyla genzini doldurdu. Bu aynı zamanda gücün ve özgürlüğün de kokusuydu. Murat sanki bütün bunları vaat eder gibi onun ata binmesine yardım ediyordu. Ve tam ayağını üzengiye atarken Gazanfer belirdi. "Hanımım?" "Nedir hadım?" Bir şeyler saklamaya çalışır gibi davranan adam, atın üzengisinin arkasında şehzadeden uzakta kalmaya özen gösteriyordu. Safiye'nin başka bir şansı yoktu. Bir eli, kendisi için mi Murad için mi olduğu belli olmayan bir şekilde, kuvvet alırcasına şehzadenin omzunda adama doğru yöneldi. "Evet Gazanfer, ne var?" Sabrının taşmak üzere olduğu belliydi. Gazanfer yeşil gözlerini aşağıya devirmişti. Bu bakışları izleyince Safiye meseleyi hemen anladı. Adamın avuçlarında birer küçük gümüş kutu vardı. Bunlar, onun gebe kalmasını engelleyen ferazik kutularıydı. Gazanfer fısıltıyla, "Bunları arabayı düzeltirken buldum," dedi. "Evet, olmaları gereken yerde," dedi Safiye. Bu cinsiyetsiz yaratığa daha fazla bir şey söylemeli miydi? Ama dikkatle bakınca daha fazlasını gördü. Adamın elindeki kutulardaki ilaçlı karışımlar, güneşin altında erimiş ve artık kullanılmaz hale gelmişti. "Tamam mı Safiye?" diye seslendi atın öbür tarafından Murat. "Evet, evet," dedi Safiye ve hadıma döndü. "Boş ver Gazanfer. Önemi yok. Belki de senin şerbet buzlarınla bir çaresini bulurum." Ata binerken adamın "inşallah" dediğini duydu. Güneşten kızmış kaygan eğer bacaklarını yaktı ve zihnini dağıttı. Elindeki adağa benzeyen çiçek buketini bir kenara fırlattı ve dizgini çekerek sarı deriden ayakkabılarıyla atı mahmuzladı. 15. Safiye'nin altı uzun saç örgüsünün uçları atın adımlarına uygun bir tempoyla omuz başlarına vuruyordu. Ağlayan kadın, Niobe'nin yanından ayrıldıktan az sonra, üzerindeki sırmalı kalın kahverengi dış çarşafı çıkarıp önüne, atın boynuna koymuştu. Saçlarını kapatan ince krep örtü, kalçalarına kadar uzanıyordu. Kendi suratinin yarattığı rüzgar, gömleğinden içeri girerek göğsüne doluyordu. Kızgın yaz sonu güneşinin altında havada bir parça serinlik, hoş bir koku bulmak istercesine hızla nefes alıyordu. Ama tek algıladığı, kupkuru bir kavuruculuktu ve kendini biraz sonra alevlenecek bir ateş gibi hissediyordu. Daha da hızlandı. Bu güçten kaçmak mı istiyordu? Ya da tam olarak içine dalmak mı? Rüzgar tüllerini bir bayrak gibi şişirip dalgalandırıyordu. Murad'ın savaş alanındaki iyi bir asker misali bu bayrağı izleyeceğinden emindi. Acaba askerler düşmana saldırırken de böyle bir aceleci telaş içinde mi oluyorlar diye kendi kendine merak etti. Kucaklaşmak istedikleri gerçekten zafer miydi? Yoksa güzel hurilerle gılmanlar mı? Kur'an'da yazıldığı gibi, ceylan gözlü birbirinden yakışıklı genç delikanlılara doğru koşma fikri, altındaki eğerin sıcaklığıyla karışınca hafif bir inilti çıkardı. Ama hiçbir zaman dini konularla ciddi olarak ilgilenmediği için, bu vaadin ona mı, yoksa Selim'e mi yönelik olduğunu tam olarak bilemiyordu. Her şeyi kendi çıkarlarına uygun olarak değerlendirme alışkanlığıyla Safiye, kutsal armağanın ona sunulduğunu düşünmeyi tercih etti ve kalçaları arzuyla kasıldı. Hassas ve zeki bir hayvan olan atsa bunu daha hızlı gitmesi için yapılmış bir uyarı olarak almıştı. Askerler, hizmetkarlar, avcılar arkasında kalmıştı. Önünde güneşin ışıklarıyla boyanmış görünüşüyle adına hiç de uymayan bozdağlar uzanıyordu. Gidecekleri yer orasıydı. Kimsenin acelesi yoktu. Kamp yerine akşama doğru ulaşmayı hedeflemişlerdi. Köleler çoktan çadırları kurup yemek hazırlıklarına girişmiş olmalıydılar. Şahinler, av köpekleri, silahlar, ağlar av için onları bekliyordu. Yani Safiye'nin bu acelesi gereksizdi. Murat'tan mı kaçmaya çalışıyordu? Hayır, bu doğru değildi. Sahip olmayı arzuladığı güç ve başarının anahtarı şehzadedeydi. Ayrıca onu beğeniyordu da. Askerlerin yanından geldiğinde tertemiz kıyafeti ve özenli sarıyla nasıl da yakışıklı görünmüştü gözüne. Geri dönüp kendi çıkardığı toz bulutunun arasından baktığında onu hala aynı hoşluk içinde buldu. Acelesinin nedeni dağlardaki avın çekiciliği de değildi. Yoksa şehzadenin gerçek bir şehzade olduğunu kanıtlayabilmesinin çok güç olduğu bu kanlı oyun dünyasından kaçmayı mı özlüyordu? Tam o sırada solundaki ormanın kenarında bir açıklık gördü. Bu düşündüklerini kanıtlamak istercesine atını oraya sürdü ve kestane ağaçlarının arasına daldı. Dallar başına ve kırmızı ipek şalvarının dizlerine takılıyordu. Safiye yapma! Bu sözünün dinlenmeyeceğini hemen anlayan Murat bu kez bekle diye bağırdı. Ama nal tıkırtıların arasında sesi duyulmamıştı. Safiye omzunun üzerinden ona çapkınca güldü. Bu gülüşü izlememek olanaksızdı. Gökyüzünü kapatan upuzun çamlar, kestaneler ve meşelerden yayılan kokular adeta genzini yakıyordu. Toprak, çürük ot ve yapraklardan yosunlaşmıştı. Yolla kıyaslanmayacak serinlikteki sık ormanın loşluğu gözlerin önüne ikinci bir peçe gibi oturmuştu. Yarı köy gibi etrafına bakarken çalılıklardan gelen bir sesle irkildi. Önce Murat olmalı diye düşündü. Ama bu kadar çabuk gelemezdi yanına. Herhalde kendi atının arka ayaklarının çıkardığı çıtırtıydı bu. Birkaç adım sonra her iki tahmininin de yanlış olduğunu anlamıştı. Bu bir geyikti. Sağ tarafı doğru hızla koşturmuştu. Ama bu kadar kısa bir sürede bile Safiye, korkuyla titreyen kadifemsi burnu ve büyük acıklı gözleri görebilmişti. Cennetteki hurilerin gözleri gibiydi.